Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba. Geçen hafta, pardon, iki hafta önce yayınlanan belki 50 yılı kapsayan radyofonik seyahat programı çok yankı yaptı. Şimdiye kadar arkadaşlar, eş, dost ve dinleyicilerden rekor sayıda mesaj bu programa geldi. Tabii ki memnunum. Esas olarak çok sayıda mesaj almaktan değil ama mesajların içeriğinden ziyadesiyle bahtiyarım. Çünkü birçok dinleyici bu programı dinlerken kendi radyo günlerini, kendi favori program ve sunucularını hatırladığını belirtiyor. Mesela sinema tiyatro oyuncusu, benim konferans tercümanlığından arkadaşım Serra Yılmaz, Engin Arman'ın programına bir sürü çocukla konuk olup bir şarkıyı da ben sunmuştum. Hep dinlerdim demiş. Birkaç dinleyici programda adı geçen sanatçı, sunucu ya da DJ'leri tanıyormuş, onlara da ileteceklerini yazmışlar. Bazıları da güzel bir nostaljik banyo yaptık demiş. Saatler olsun. Benim hem mahalleden hem de mektepten arkadaşım, emekli milli voleybolcu Serap Genç'si, fil hafızası vardır. Stüdyo FM programının 3 Eylül 1978 günü yayına başlayıp 28 Aralık 2012'de sona erdiği bilgisini göndermiş. Mersi. Cumhuriyet Gazetesi ve Artı TV'den meslektaşım Mustafa Sağlamer, Fecri Ebcioğlu'nun futbolculuğunu hatırlatmış. Sonra da belki bir gün kaleciliği neden bıraktığını da anlatırsın demiş. Mustafa dahil birkaç dinleyici de İlk gençliklerini Mersin, Diyarbakır, Batman gibi kentlerde geçirdikleri için Kıbrıs radyosunu ya da Amerikan üstlerinden yayın yapan rock radyolarını dinleyerek müzik kültürlerinin zenginleştiğini yazmış. Belgesel yönetmeni ama aynı zamanda büyük arşivci Mesut Tufan mesajında radyo yıldızlarından Pert Evruna Seli, Eflatun Cem Güney ve Celal Şahin'i andıktan sonra bir olayı aktarıyor. 1974 Kıbrıs Savaşı günlerinde istasyonlar arasında dolaşırken Yunan ve Türk radyolarının birbirine çok benzeyen askeri marşlar çaldığına tanık olmuştum. Ancak çok yerel epik türküler çaldıklarında hangi radyonun Selanik'ten, hangisinin İzmir'den yayın yaptığını anlardık diye de eklemiş. Bir başka belgesel yönetmeni Ahmet Haluk Önal da programın kurgu tarzını Brechtian, yani Bertolt Brecht gibi değerlendirmiş. Elini korkak alıştırma, devam demiş. Vallahi gelen mesajların toplamından en az 2-3 program çıkar herhalde. Herkese çok teşekkürler, selamlar. Şimdi gelelim bugünkü konumuza.
Ez îro ji we re imtihana zehmet a rojnamevanek Tirk li hemberê Kurdî ci aya qise bikim. Hûn îro serguzeşta trajîkomîk a wî rojnamevanê bi salên dirêj xwestiye ku pirsgirêka Kurd bikare fêm bike, bûyer û pêşveçûnan li qadan, li herêmê yanî li wir bişopîne û neqil bike.
Bu söylenenleri kaç dinleyici anladı bilemem. Cemal Süreyya'nın sözüdür. Bu memlekette iki dil konuşulur, biri yasak. Kürtçe cümlenin tercümesini vereyim şimdi. Bugün size bir Türk gazetecinin Kürtçe ile meşakkatli geçen imtihanını anlatacağım. Uzun yıllar Kürt meselesini anlamaya çalışıp olay ve gelişmeleri sahada, bölgede, yani orada izleyip aktarmaya gayret eden bir Türk gazetecinin trajikomik maceralarını dinleyeceksiniz. Dil bilmeden doğru dürüst gazetecilik yapmak çok zor tabii. Bölgede neyse ki merkezlerden uzaklarda yaşayanlar yahut uzak dağ köylerindeki yaşlı kadınlar hariç herkes Türkçe biliyor. Ama yine de insanlar ana diliyle konuşursa ne bileyim ben daha doğal olur, daha içten olur, daha rahat olur. Kürtlerin çoğu, hatta hepsi Türkçe bilir. Türklerin arasında Kürtçe bilen, akıcı bir şekilde Kırmançı konuşan ise gerçekten çok azdır. Artı gerçek yazarı, şair Fadıl Öztürk, bu çelişmeyi bir yazısında şöyle saptamıştı. Tek dil bilenler, iki dil bilenleri öldürüyor. Program başlayalı çok oldu, hala bir şarkı çalmadık. Civan Haco'yu dinliyoruz, Felek. Şarkısından hemen birkaç dize. Felek nasıl da zalimdi, nasıl da ağırdı derdimiz. Ne bir derman, ne bir hekim sökebildi ağrılarını kalbimin. Ey dostum, ey arkadaşım, gel bak nasıl da yanmışım. Kürtler kendi ana dillerinde eğitim görme hakları yasaklandığı için Türkçeyi okulda ya da askerde çoğu zaman mecburen öğrendi. Vatandaş Türkçe konuş sloganı önceleri gayrimüslim yurttaşlara dayatılmıştı. Sonra da mesela 80'li yıllarda Diyarbakır cezaevinin duvarlarına kazındı. Şimdi konuyu dağıtmış olmayayım ama bu Diyarbakır cezaevi çok önemli, çok tarihi ve çok siyasi bir mekandır. Olağanüstü işkenceler. Konuyla ilgili bir kitap okumuştum. Kürt meslektaşım Günay Aslan'a bahsettim. Günay hafif burun kıvırdı. Sanki kitabı beğenmemiş gibi. Sonra da okudum ben de fena değil ama yazar gördüğü korkunç işkenceleri işkencecinin dilinde anlatmak zorunda kalmış. Halbuki kendi ana dilinde yazmış olsaydı mutlaka farklı bir eser olacaktı demişti. İşte o zaman insan bir kez daha anlıyor ana dilin önemini, değerini, yekliğini. Şimdi ben de Kürtçe konusunda başıma gelen iki olay anlatacağım size. 1991'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak saldırısı sona ermiş, kuzeyde yavaş yavaş bir Kürt yapısı oluşuyor. Önce Habur'u geçip sınırdaki Zaho kentine gittik. Yanımda o zaman Yeni Ülke gazetesinin Cizre muhabiri Cengiz var. Bana çevirmen olarak yardım edecek. Zaho'da siyasi partileri, STK'ları, kentin önde gelenlerin evlerini falan ziyaret ediyoruz. Her mekan çok kalabalık. Eve girerken tek tek herkesin elini sıkıyoruz. 15-20 dakika sohbet ediyoruz. Sonra çıkarken yine el sıkışmalar başlıyor. İşin tören, protokol kısmı bayağı uzun sürüyor. Şimdi ben hem sempatik görünmek hem de yerel dile saygı göstermek için bu el sıkışma törenlerinde özellikle de bir mekandan ayrılırken ev sahiplerine teşekkür ediyorum. Hem de Kürtçe. Bravo. Yalnız Cengiz, bizim çevirmen, kulağına takılmış. Kuşkulu bir ifadeyle sordu. Abi sen el sıkışırken ne diyorsun insanlara? Hiç, teşekkür ederim diyorum. Nasıl diyorsun? Nasıl diyeceğim canım? Stres diyorum deyince Cengiz patlattı kahkahayı. Çünkü Kürtçe'de teşekkür stres değil spas. Ben tabii daha önce duymuştum spas sözcüğünü. Büyük bir ihtimalle Rusçadan geçme bir sözcük. Ama nedense spas sözcüğü böyle baskılı, sıkıntılı, boğucu bir kelime izlenimi bırakmış ses belleğimde. İşte spas, spastik falan gibi. Ben de spasa daha yakın ve daha kolay, daha sık telaffuz edilen bir sözcük olarak stresi benimsemişim teşekkür etmek için. Bu Zaho'daki Kürtler de nazikmiş yani. Stres dediğim hiç kimse, hiçbir Kürt, oğlum ne stresi, ne diyorsun sen filan demedi. İdare etti. Fransız olsa mesela hemen düzeltirdi. Şimdi Şivan Perver geliyor mikrofona. Kinem Yot karu karker Gündi u rençber Hemu proleter Belli Kurdistan Çorşu volkan Tevdin ametin Agru petin Sorun vaketun Adın yakarsun Kavabı takın Dünyada heji Evde tuagır Düşmün dokuji Kinem Hey hey hey hey Kinem Hey hey hey hey Kinem Hey hey hey hey Kinem Emin rojlar Tevbircu kelar Bajaru gün tevzinar ulat jiddeste düşmen düşmene hunfar kurtu koledar jirom jifren jirojim pertan du koştun ujen paras paras paras mevrojela kine hey hey hey hey kine مروف نهر چوهو لیچب کم بیشر دجمن ناچه در بابو کالین ما دخوستن سربس نخوازم بجین تابت بندس هی هی هی هی کینم هی هی هی هی کینم Şivan Perver Kine Em, Kimiz Biz adlı şarkıyı söyledi. Ben aslında mesleğimi doğru dürüst yapmak için bir ara ciddi ciddi Kürtçe öğrenmeye karar verdim. O zaman üstelik şimdiki gibi özel kurslar falan da yoktu. Gittim Roger Lesko'nun Fransızca, Fekih Hüseyin Sağınç'ın Kürtçe Öğrenme Metodu başlıklı kitaplarını aldım. Okumaya başladım. Ama tabii hem yaş hem de yabancı dil kontenjanımın bir aşamaya geldiğini fark ettiğimde tabii bütün bunlar yabancı dil konusundaki beceriksizliğimi örtmek için var olan bahaneler. Neyse Kürtçe derslerini bıraktım ya da bırakmak zorunda kaldım. Şimdi ikinci hikaye. Orhan Doğan çok esaslı bir adamdı. Olağanüstü nazik, efendi, bilgili, yardımsever bir insandı. Hep çok şık giyinirdi, çok mantıklı konuşurdu. Kürt meselesi hakkında hepimiz, yani onu tanıyan Türkler, ondan çok şey öğrendik. Cizre'ye gide gele dost olduk. Çünkü onun yazıhanesi, avukattı ve evi, biz gazeteciler için bir basın merkezi gibiydi. O zamanlar Cizre İnsan Hakları Derneği İHAD temsilcisiydi. Sonra Halkın Emek Partisi hep milletvekili seçildi. Orhan da benim Kürtçe öğrenmem için çok ısrarcı oldu. Elinden geleni hatta fazlasını bile yaptı. Bir keresinde bana dedi ki öyle kitaptan filan öğrenemezsin. Bir daha sefere geldiğinde bizim buraya seni köylerden birine yerleştireceğim. Orada 3 ay kalırsan mecburen sökersin Kürtçeyi. Unutmuştum oranın bu teklifini. Neyse. Yıl yine 1991. Erdal İnönü'nün SHP'si, Sosyal Demokrat Halkçı Partisi, Halkın Emek Partisi ile seçim ittifakı yapmıştı. Orhan Doğan da eskiden Mardin'e, 90'dan sonra Şırnak'a bağlanan Cizre'den milletvekili adayıydı. Ben de Orhan'ın seçim kampanyasını muhabir olarak izliyordum. O zamanlar Ajans France Presse'de çalışıyordum. BBC Türkçe'de haber geçiyordum. Bir hafta kadar dolaştık vilayetin ilçe ve köylerinde. Böyle bir minibüs, 3-4 arabalıkta konvoyumuz vardı. Son gün Irak sınır bölgesindeki dağlık köylere gittik. Köyde Orhan'ı kahraman gibi karşıladılar. Orhan seçim konuşmasını yaptı. Tören bitti. Orhan yanıma geldi. "Bak bu arkadaş sana haberlik bir şey gösterecek. Takip et onu," dedi. Aslında zaman sakat. Kürtlerin faili meşhur dediği, faili meçhul cinayet günleri. Ama Orhan sağlam bir arkadaşım. Beni birine teslim ettiğine göre güvenilir birisi. Neyse ben o delikanlıyla köyün kenarındaki bir eve gittik. İçeri girdik. Şahane bir yer sofrası hazırlamışlar. Acıkmıştım da. Çok iyi karşılayıp ağırladılar. Türkçe konuşuyoruz hep. Her şey gayet iyi, güzel. Etler, tavuklar, pilavlar, ayranlar. Sonra meyveler geldi. Tam bir şölen. Ben yalnız bir ara uyandım, saatime baktım. Herhalde en az bir saattir gruptan ayrı kalmışım. Daha gidecek en az 2-3 köy var. Ev sahiplerine teşekkür edip izin istedim. Beni içerideki bir odaya götürdüler. Yatak hazırlanmış, kimse konuşmuyor. El kol işaretleriyle öğlen uykusuna davet ediyorlar. Yok dedim, gitmem lazım dedim. Evdekilerin yüz ifadelerinde garip bir donukluk. Kimse konuşmuyor benimle ve sanki söylediklerimi anlamıyorlar. Telaşlandım. Gerçi yavaş yavaş da sinirleniyorum. "Beni Orhan Doğan'ın yanına götürün hemen," dedim. Gülerek "Orhan Doğan vallahi tune bir şeyler dediler. Kürtçe konuşuyorlar, anlamıyorum." "Ya niye Türkçe konuşmuyorsunuz?" dedim. "Türkiye nizanım demez mi? 15 dakika önce bülbül gibi Türkçe şakıyan ev sahibi." Şimdi bir dolap dönüyor. Anladım ama uyanamadım. Neyse zar zor ikna ettim evdekileri. Beni o konvoyun bulunduğu, beni aldıkları kahvenin önüne geri götürün dedim. Etrafta in yok, cin yok, peri yok, araba hiç yok. "Orhan Doğan nerede?" diye soruyorum. Orhan'ın adını sanki ilk kez duymuşlar gibi "Orhançiye" diye soruyorlar. Çıldıracağım aslında, biraz da korkuyorum. O zaman cep telefonu falan da yok. Bana ilk başta eşlik eden delikanlı beni yeniden eve davet ediyor. Artık da bir Kürtçe konuşuyoruz. Mecburen kabul ediyorum. Vallahi o evde herhalde galiba en az 3 saat kaldım ama ne bekleyiş. Kötü bir şey oldu diye bin bir senaryo geçiriyorum aklımdan. Bitap da düşmüşüm sinirden. Uyudum uyuyacağım. Bir ara bir gürültü patırtı oldu. Kapı vuruldu. Açtılar. Pis pis gülerek Orhan girdi içeri. "Nasıl, bari birkaç cümle Kürtçe öğrenebildin mi?" demez mi? Bütün sıkıntımın ağırlığı pat diye düştü omuzlarımdan. Orhan ufacık bir adam. Üzerine yürüyüp bir temiz pataklasam diye bir an geçti içimden. Sonra kendime hakim oldum hemencecik. Sarıldım Orhan'a, gülüştük karşılıklı. "İyi oyundu, tebrikler. Senin artistlerin hepsi çok başarılı oynadı rollerini," dedim. "Orhan inatçı. Hoşuna gittiyse kalabilirsin burada," demez mi? "Orhan abartma. Hadi hemen Cizre'ye dönelim, ben daha haberlerimi geçeceğim," dedim. Yüce Devlet Orhan'ı 15 yıl hapse mahkum etti. 10 yıl yattı. O zaman da cezaevine 2-3 kez ziyarete gitmiştim. Tahliye oldu. Sonra da 2007 yılında henüz 52 yaşındayken biraz da tepeden gelen emir üzerine sağlıkçıların bir ihtimal kasıtlı geç müdahalesi yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi Kazım Öz'ün Zer filminden ana tema şarkıyı dinliyoruz. Zelal Gökçe söylüyor. Thank you. Zer şarkısını dinledik. Bugünkü Tarih Coğrafya Medya burada sona ermeden programın başındaki mesajın son bölümünü de dinleyelim.
Türkî yani zamanı veya zıkmaki Lidibistan'an Anjil Leşkeriye bizore lemehat yahin kirin. Devletek men nineku em zorda silwa bikin. Heger rojek devletek me hebeji bawar bikin ku em bitişti serwa farz nakin. Lebele ku hum bukhazın bidilani zamanı me او زمانی کل ترکیه پیش ترکیه هر زیدت آخافتن با آخوان چی تشتو هم بکارن امی بکن نه ببرن آگون ده سروان سینورین دور.
Bu kadar kısa sürede dinleyicilerin çoğu Kürtçe öğrenemediğine göre son bölümün de Türkçesini vereyim. Türkçeyi sizin ana dilinizi bize okulda askerde bazen zorla öğrettiler. Bizim size bu zorbalığı yapacak bir devletimiz yok. Ama bir gün olursa da böyle bir dayatmayı emin olun yapmayız. Ama siz gönüllü olarak bizim dilimizi, bu memlekette Türkçeden sonra en çok konuşulan dili öğrenmek isterseniz elimizden geleni yaparız. Sınır bölgelerindeki ücra köylere götürmeden. Aslında bir ülkede ne kadar çok dil konuşulur, yazılır, eğitimi verilir ve eğitim dili olursa o ülkenin bahçelerinde o kadar fazla çeşit çiçek olur. Çok teşekkürler. Haftaya aynı gün ve saatte yine buradayız. Beklerim. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler, iyi günler. Rojbaş.
Tarih, coğrafya, medyayı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.